Ayrım 16, sayfa 136. İblisi öldür, Timur Soykan. İçimdeki kahrı gizleyecek takatim kalmamıştı. Akşam namazından sonra biraz uzanacağımı söyledim. Yorganın altına girip ağladım. İki saat sonra komiserin cep telefonunun çaldığını duyunca çıktım yataktan. Salona girdiğimde deli oğlan telefon kulağında koşuyor gibi dolanıyordu evin içinde. Evinsin değil mi? Yanında kimse var mı? Çok dikkatli bak. Başka otomobil? Başka biri var mı çevrede dedi. Yusuf Bey koltuğunun önünde ayağa kalkmış komiseri izliyordu. Levent ona bakıp tamam gelmiş otele diye mırıldandı. Sonra telefondakine emretti. Bak hayat memat meselesi bütün gece sabaha kadar oteli izleyeceksin. Oradan çıkmadığına emin olacaksın. Sakın ama sakın kaçırma başka kimseye söyleme operasyon gizli. Fatih de Meral de çıkmıştı odadan ayakta dikiliyorlardı. Telefonu kapattığında hepimiz yine salonda oturmuştuk. Levent farenin otele girdiğini, tek başına olduğunu söyledi. Gelin yanaklarından gözyaşları süzülürken inler gibi konuştu.
Baba, bir yavrumu bırakmayacaklarından eminsen öyle yapalım.
Eminim dedi Yusuf Bey, ayaklanacaklarken onları durdurdu. Konuştukça planı ne kadar detaylı düşündüğünü anlıyorduk. Bizim evlerde kalamayacağımızı söyleyince Fatih müvekkilinin evinden bahsetti. Yusuf'un devam etti. Cep telefonlarınızı bizim evde bırakın. Oradayken hiç telefonla konuşmayacaksınız. Yerinizi tespit etmemeleri önemli. Fatih sen Emirgan sahilde bekleyeceksin. Levent ilk bıraktıkları evladımızı sana verecek. Sen o eve götüreceksin dedi. Evlatlarımızı kurtaracak kudrette görünüyordu. Ben bile unuttum pehlivan gövdesinin içindeki çocuk kalbini. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Saatlerce salondaki masanın başında kafa kafaya verip planı çıkabilecek bütün aksilikleri konuştuk. İhtiyacımız olacak malzemeleri aklımıza geldikçe masaya koyuyorduk. Fatih evlerine gidip şirket üzerine kayıtlı 4 telefon hattı ile video kamerayı getirmişti. Onların yanındaki kolibandı beni korkutuyordu. Rehineyi onunla bağlayacaklardı. El radyosunun pillerini değiştirmiştik. Yusuf Bey ile Levent'in silahları bir de doğuda görev yaparken aldığımız tabanca masanın üzerindeydi. İki tabanca Levent'te duracaktı. En zor kısmı Yusuf Bey'in o son model cep telefonunda Watt bilmem ne dedikleri şeyi öğrenmesiydi. Ben de yeşil içinde beyaz telefon resmi olan tuştan nasıl mesaj atılacağını uzun uzun dinledim. Takip edilemiyormuş, dinlemeye takılmıyormuş. Bütün planı tekrar tekrar gözden geçirdikten sonra Levent, iblis rehin alınan insanların hayatıyla oynuyordu. Şimdi bizi tuzağına çektiğini sanıyor ama biz onun hayatıyla oynayacağız dedi. Ben masanın üzerindekileri çantaya doldururken onlar silahlarını temizliyor, mermilerini kontrol ediyordu. Bir an korkudan aklımı yitireceğimi zannettim. Sabaha kadar gözümü kırpmadım. Tekrar tekrar planı düşündüm. Yusuf Bey 2 saat ya uyudu ya uyumadı. Levent'i küçük odada yatak açmıştım, uyumadığını duydum. Birkaç kez odadan çıkıp dolandı salonda. Yusuf Bey sabah namazını kılarken giysilerini hazırladım. En kalın içliklerini, çoraplarını, kıyafetlerini yatağın üzerine dizerken onu kaybetme korkusu çullandı üzerime. Giysilerine kanının bulaşabileceğini düşününce delirecek gibi oldum. Ceketinin cebine leblebi poşetini koyarken hüngür hüngür ağladım. İşte tüm bunlar 5-6 saat önceydi. Gelin çıktı yine odadan. Gözleri şiş, kan çanağına dönmüştü ağlamaktan. Televizyona bakıyor. Yine aynı kadın anlatıyor haberleri. Ekranın altından geçen yazılarda sabahtan beri aynı havadisler. Meral, ana bir haber var mı diye soruyor. Yok kızım deyince oturmadı yine yanıma. Odasına giderken kara haber tez gelir, aksilik çıkmadı demek ki diyorum. Hiçbir şey demedi. Kapattı yine odanın kapısını. Burada eli kolu bağlı durmak yiyor, bitiriyor beni de onu da. Allah'ım sen koru. Televizyonda kocaman son dakika yazısı bir anda belirdi. Ekranın altındaki kırmızı banttan geçiyordu yazı. İstanbul Ali Beyköy'de rehine olayı, polis olay yerinde. Bağırdı Meral koş. Dokuzuncu bölüm. Yusuf Demir. Av. Radyodaki programda siyasiler başkanlık sistemini tartışıyor, muhalefet partisinin mebusu bir parti devletinin inşa edildiğini, iktidarın laikliği yok etmek için son çivi yeni sistemle, tek adam rejimiyle çakacağını söylüyor. Diktatörlüğe izin vermeyeceğiz diye çıkıştığında iktidardaki mebuslar gürlüyor. Ben artık bir devlet yok, devlet öldü diye avazım çıktığı kadar bağırmak istiyorum. O sırada sunucu tartışmayı kesip bir son dakika gelişmesi var, haber merkezine bağlanıyoruz diyor. Bizden bahsedecekler, nefesimi tutuyorum. Spikerin sesi heyecanlı. İstanbul Alibeyköy'de bir rehine olayı var, polis evi kuşatmış durumda. Zanlı ya da zanlıların kimliği ve talepleri açıklanmadı. İçeride kaç kişi olduğunu henüz bilmiyoruz. Allah'ım bizi koru, artık torunlardan birini Levent'e vermeleri gerekiyor. Hadi be komiser, hayırlı haberlerini bekliyorum. Koridorda merdiveni inen postalların kalabalığı duyuluyor. Özel tim gelmiş olmalı, çelik kalkanları birkaç kez dar koridorda duvara çarptı. Acaba Nezih var mı aralarında? O artist Yaşar'ın ekibi mi geldi? Ben olduğumu bilse canımı almak için sabırsızlanır belki. Biliyorum ne iblisin adamı ne de aksakallar şeyhinin müridiydi. Kaza sandığı bir cinayeti örtmek isterken onların tetikçisine dönüşmüş olabilir mi? Ne garip. Birkaç gün önce tek sıraya dizmiş ifadelerini alıyorduk. Şimdi namlularının ucundayım. Gürültüyü açtı gözlerini fare. Şaşkın şaşkın bakıyor etrafına. Acıyan yerlerini tek tek yeniden fark ediyor, inliyor. Saçlarına elimi geçirip yarısı davul gibi şişmiş suratına bakıyorum. Kanlı salyalar akan ağzıyla canhıraş bağırıyor. Yardım edin, kurtarın beni. İşime yarar bu feryat. Operasyon için hemen girmeyecekler. Sözümü dinliyorlar. Hala müzakereci getirmediler. Adem'i mi gönderirlerdi acaba? Cep telefonunu kontrol ediyorum. Çalışıyor. Jammer'da kurmadılar. Levent artık her an arayabilir. Çal be telefon, çal artık. Cevdet başkomiser bağırıyor. İçeride her şey yolunda mı? Sakın bir delilik yapma. Gazeteciler geldi mi? Evet, gazeteciler sokakta, canlı yayın araçları bile geldi. 5 dakika sonra adımı ve bunu neden yaptığımı söyleyeceğim. Tereddütlü tamam diyor. Buraya kadar geldiğimiz için Allah'ıma şükürler olsun. Fareyi rehin aldığımızı bilseler herhalde çoktan çökerlerdi üzerimize. Midem fena yanıyor yine. Leblebi atıyorum ağzıma ama artık o bile kesmiyor. Dün gece en çok fareyi alırken aksilik çıkmasından endişeleniyordum. Bütün gün yaşadığım ıstırabı bir ben bir de Allah bilir. Sana yemin ediyorum ailem için canımı vermek 1000 kat daha kolaydı ayakta durmaktan. Telefonda iblisle konuşurken ağzımdan çıkan her kelimeden korkuyordum. Bir yanlış evlatlarımın canına mal olurdu. İlk başlarda teslim olmuştum. İstediklerini yapmak, çocukları bırakmalarını beklemekten başka bir şey yapacak gücüm de cesaretim de yoktu. Necmiye Hanım içini yakıp kavuran acıyı küçük bedeninde kilitli tutmak için nasıl da direnmişti. Ama ben bilmem mi o torunları ayağını üşütecek diye deli olan ninenin elemine. Aslında iblisin hain planını, şartlarını sıralarken anlamıştım. Çocuklardan birini rehine olayını televizyonlarda duyduktan sonra bırakacağını, iyilik bahşeder gibi söylediğinde belliydi tuzak. Şerefsizin korkunç sesi hep kulaklarımdaydı. Bir de ikizlerden birinin eve dönmeyeceğini söyleyen fısıltı. Allah-u Teala nasıl bahşetti o kuvveti bilmiyorum. Abdest almak için girdiğim banyoda, aynada yüzüme bakarken ben değil de başka biri konuşuyordu sanki. Toparlan korkak, iyi günde mertlik kolay, zor günde belli olur adamlığın. Kendine, ailene acıman geri getirecek mi evlatlarını? Kadermiş gibi zalimin sözüne teslim olma, bir çıkış ara dedi. Sana yemin ediyorum namazdan sonra başka bir adamdım. İşte o zaman Hızır gibi yetişti komiser, onu bize Allah göndermiş. Vallahi de billahi de Meral ile Fatih olur vermese bile o şerefsizlere bir evladımı bırakmayacaktım. Besmele ile evden çıkarken geri dönemeyeceğimi biliyordum ama vedalaşamadım Necmiye Hanım'la oğlumla. Adımımı dışarı atar atmaz evdeki matemden, korkudan sıyrılmıştım. Levent'in akşam gösterdiği caddenin köşesindeki otomobil orada değildi. Aynalardan takip eden biri var mı diye arkamızı kolaça neden komiser, peşimizde kimsenin olmadığına kanaat getirince, zaten nereye gideceğimizi biliyorlar dedi. Büroya geldiğimizde haklı olduğunu gördük. Tarihi binayı gören üst sokağın köşesinde akşamki otomobil duruyordu. Biz otoparka girerken silecekleri camında biriken karı temizledi. Odaya girdiğimizde beni bilgisayarın başına oturtmadı Levent. Parmakları klavyede hızla hareket ederken acelemiz var. Otelin oraya ne kadar önce gidersek o kadar iyi dedi. Raporu kusur ve suç unsuruna rastlanmadığı şekle çevirirken onu izliyordum. Muhakeme yeteneği olan iş bitirici zeki bir polisti. Hırçınlığıyla kendini heba etmesine hayıflandım. 10-15 dakikada raporu bitirip çıktılarını aldı. İlk kez okumadan bir evrakı imzaladım. Selahattin müdürün makamına gittim. Adli soruşturmada suç unsuru veya kusura rastlamadığımızı söylediğimde şaşırmıştı. Ama emin olamadım. Belki de bu pis işlerin içindeydi. Günahı boynuna herkesten şüpheleniyordum. Ya daha dün neler söylüyordun Yusuf müdür? İkisinin aynı ankesörlü telefondan arandıklarını anlattın dedi. Fareyi olay yerinde gördüğümüzü anlatmadığıma şükrettim. Yoksa iblis haber uçar adamı korumaya alabilirdi. Teknik bir hata ve birkaç rastlantının beni yanılttığını söyledim. Başını ağrıtmayacak rapora dünden razıydı. Şüpheli bakışlarından sonra yılışık bir gülümseme oluştu yüzünde. Ayaklandığımda eski hürmeti bahşetti. Bir çay içseydik dedi. Necmi Hanım'a saygı ve selamlarını iletmemi istedi. Biraz rahatsız, izin olursa hastaneye götüreceğim. Bizim otomobilin de kliması arızalı. Senin arabayı birkaç saatliğine alabilir miyim diye sordu. Ne demek, ben bütün gün buradayım zaten diyerek uzattı anahtarı. Levent koridorda turluyordu. Beni görünce otoparka inen merdivenlere koştu. Başkanın otomobilinin camlarında film vardı. Bunu görünce sevindi Levent. Yoksa camlar buğulansın diye biraz beklerdik dedi. Otoparkın rampasını çıkarken gördük iblisin erketesi hala oradaydı. İri yarı bir adam arabadan çıkıp bakmıştı biz bariyerin açılmasını beklerken. Sirkeci'ye indiğimizde peşimizde kimsenin olmadığından emin olduk. Kar söylentisi yine boşaltmıştı İstanbul caddelerini. Galata Köprüsü'nü geçerken heyecan ateş olup çöktü üzerime. Camı aralayıp soğuğu içime çektim. Yemyeşildi deniz. Oltalarını sarkıtan balıkçıların huzurunu kıskandım. Otelin önündeki birkaç saniyeden ya muzaffer ya da canlı cenazeler olarak çıkacaktık. Elimizden kaçırabilirdik fareyi. Bir adamı olabilirdi çevrede. İblisin kulağına gidebilirdi yaptığımız. Belki de meslektaşlar müdahale edecek, her şeyi mahvedeceklerdi. Çıkabilecek aksilik ihtimallerinin sonu yoktu. Tarlabaşı Caddesi'ni tırmanırken yüksek binaya baktım. Otelin çatısına kadar inmişti bulutlar. Tek kozumuz Bağcılar'daki cinayetin azmettiricisi, evlatlarımı kaçıran şebekenin adamı o binanın içindeydi. İçeri girip onu alsak polisin de çetenin de haberi olurdu. Levent ana caddeden çıkıp otelin önüne kadar giden tek yön yola girdi. Kapının tam karşısındaki otoparkın kenarında durdu. Hemen yanımızda biten değnekçiye polis kimliğimi gösterdim. Amirim çay getireyim mi diye yaltaklandı. İstemez deyip gönderdim. Levent MOBESE'deki komiser yardımcısını arayıp farenin çıkmadığını öğrendikten sonra rahatladı. Telefondakine sözlerinin önemini tane tane kelimelerle vurguluyordu. Bak buradan birini alacağız. Oradan bir sazan zıplarsa polis olduğumuzu söyle. Biz adamı götürdükten sonra kontrol et. Merkeze ihbar gelirse oradakileri bilgilendir. Gizli operasyon olduğunu söyle. İhbar gelmezse hiçbir şey yapma. Saat 9.30 olmuştu. Arabadan çıkıp valelerin müşteri otomobillerini park ettiği yan sokağa baktık. Plakası hala çamur kaplı son model Jeep oradaydı. Otomobile dönerken Levent bileğimi kavradı, başıyla otelin kapısını işaret edip bizimki dedi. Bütün gece düşünürken elim ayağım tutmaz sanıyordum o anda. Aksine berrak, tereddütsüz bir cesaret doldu içime. Fare etrafına bakınıyor, belli ki görevli ya da vale arıyordu ama yoktular. Suratını buruşturup dudakları kıpırdadığında küfür ettiği belliydi. Pahalı ceketinin yakalarını kaldırıp ince yağan sulu kar altında karşı kaldırıma koştu. Levent'e arabayı çalıştırıp yolu kesmesini söylediğimi hatırlıyorum. Peşinden koşarken yürüdüğü büfeyi fark ettim. Aceleye gerek yoktu, geri dönecekti. İşte olası yüzlerce kötü ihtimal yerine çok az iyi ihtimalden biri gerçekleşiyordu. Issız sokakta avucumuzun içindeydi. Büfeden çıktı, yanımdan geçerken sakız paketinin jelatinini de açıyordu. Levent geri vitesin kesintisiz tiz uğultusuyla yanına gelirken afallamış suratına yumruğu indirdim. İplerinden boşanmış kukla gibi yere serildi. Boynundan kavrayıp arabaya atmam birkaç saniye sürmüştü. Sadece değnekçi avlanmamızın şahidiydi. Biz giderken asker selamı veriyordu. Ben arka koltuğa oturmuş baygın farenin kafasını dizlerimin üzerine koymuştum. Kanı pantolonuma bulaşırken yumruk vurduğum elim sızlıyordu. Dişleri iki kesik açtı elime. Brillantinli yapış yapış saçlarını çekip daha dikkatli baktım çirkin suratına. Kemerli burnu yamulmuştu. Ben mi yaptım? Önceden mi böyleydi? Kestiremedim. Levent'in telaşı durulmamıştı. Bir aynalardan çevreyi kolaçan ediyor, bir arkaya dönüp fare ile benim halimize bakıyordu. Haliç kıyısına indiğimizde alnında boncuk boncuk birikmiş terleri silip konuştu. Vallahi başardık bence, kimse yoktu çevrede. Büyük bir yükten kurtulmanın ferahlığındaydı. Oysa yeni başlıyorduk. Başaramamaktan onun ne kadar korktuğunu görüyordum. Bizim derdimizi kendine dert eylemişti delikanlı. Sağ ol dediğimde şaşırdı. Omzunun ardından baktığımda onu evladım kadar sevdiğimi anlamıştım. Mobese'deki komiser yardımcısını arayıp konuştuktan sonra Mobese'lerin görüş açısının dışındaymış lavuğu aldığımız yer. Merkeze gelen ihbar filan da yok, temiz iş dedi. Sütlüce'deki kavşakta polis araçlarını görünce aman dedi. Yanlarından geçene kadar ben de nefesimi tutmuştum. 40 yıllık meslek hayatının sonunda polisten kaçmak da kaderimizde yazılıydı demek ki. Sulu kar hızlandı. Gökteki kasvet tepelerdeki evlerin üzerine kadar çöktü. Sabah vakti karanlığında dev bir şimşek çınar kadar çok dalıyla parladı. Gökyüzü bütün heybetiyle gürledi. Gri sıvalı gece kondu, apartman melezi, binalar arasına sıkışmış dar caddede yokuşu tırmandık. Dünden beri nefret ilk kez korkumdan fırsat bulup açığa çıktı. Küçük kafasını tek yumruğumla ezebileceğim kucağımdaki herif, telefonumdaki o sinsi şımarık ses bu ızdırabı yaşatıyordu aileme. Anasına babasına muhtaç sabileri kaçıracak, canlar alacak kadar gaddardılar. Nice zalimliğe şahit oldum, böylesi saf kötülüğe rastlamadım. Necmiye'nin acısını gizlemeye çalışan acıklı halleri geldi gözümün önüne. Saçının teline kıyamayacağım oğlumun elemine, gelinin feryatlarına dertlenip öfkemi büyüttüm. İntikam arzusu yeniden canlandırıyordu beni. Elim pençe gibi farenin ince boynunu kavradı, kendimden korktum. Levent geldik burası dediğinde çıkmaz sokağa baktım. Avın güzelce çiğneneceği bir kuytuydu. Levent önce bir bakalım diyerek indi arabadan, ben de dışarı çıktım. Gri sıvasında yağmurun ıslak izi leke olmuş üç katlı gecekondunun kapısı açıktı. Girişteki ve onun üstündeki daire perdesiz boştu. En üst katın perdeleri açıktı. Karanlık sabahta ışıkları yanmıyordu, muhtemelen evde kimse yoktu. Levent koşarak binadan çıktı, çevreyi kolaçan ettiğimizde ne sokakta ne de pencerelerde bir Allah'ın kulu vardı. Şerefsizi kucağımda arabadan çıkardım. Binanın içine sokup koridor boyunca pahalı gömleğiyle ceketinin yakasından tutup sürükledim. Merdivenleri indirirken dizlerini çıplak betona vurmasından haz alıyordum. İşte birkaç saat önce bu izbeye böyle girdik. Levent haklıydı. Kolay operasyon çekilemeyecek, tek girişli penceresiz berbat bir yer. Koli bandıyla ayaklarını sandalyeye, ellerini arkasından birbirine sararken ayılmaya başladı fare. Diliyle itti herhalde, kırık dişi ağzından düştü. ''Ne oldu be, ne oldu?'' diye sayıklarken burnunu çekti ve acıyla ahladı. Yüzünün sağ tarafı iyice şişmiş, bir gözü morlukla kapanmıştı. Sağlam, suratına göre büyük, pörtlek gözünü açtığında şaşkındı, korkuyordu. ''Neredeyim? Siz kimsiniz? Ne istiyorsunuz?'' dedi. Komiser kırık vitrini tam karşısına çekip onun hizasındaki rafa el kamerasını yerleştirdi. Kameranın ekranlı kapağını açıp görüntüyü ayarladıktan sonra ''Vaktimiz dar, hemen başlayalım.'' dedi. Henüz kayıt düğmesine basmamıştı. Ben karyolanın ucuna tam karşısına oturmuştum. Bağcılardaki gariban bir aşçı ile karısını neden öldürttüklerine dair hafiye merakımın olduğu zamanları hatırladım. Nihayet öğrenecektik de artık doyuracak bir merakım yoktu. Sadece evlatlarımı rehin alan düşmanı tanımak istiyordum. Levent'in sabırsızlığından cinayetleri aydınlatmanın hazzını kaybetmediği belliydi. İnce bacaklarından tutup kendime doğru çektim fareyi. Gözlerinin içine bakarak tehdit ettim. Bak torunlarımın hayatı söz konusu. Seni saniye düşünmem öldürürüm. Canını almadan önce bağırta bağırta bütün bildiklerini alırım ağzından. Nasıl yapacağız sen karar vereceksin. Serçe gibi kesik hareketlerle kafasını oynatıp hala açık tek gözüyle odanın sağına soluna bana, etrafında akbaba gibi dolanan Levent'e baktı. Bizi tanımadığı belliydi. Yüzündeki şaşkınlık silinmiş, yerine endişe her an gelecek darbenin ürkekliği peydahlanmıştı.
''Amca yalvarıyorum, ben işinde gücünde adamım, ne istiyorsunuz benden?'' dedi.
''Sen rehinesin, Bağcılar'daki Fatma gibi, Zeliha Bebe gibi'' dediğimde onu tanıdığımızı anladı. Bunu gözlerinde gördüm. Kaşlarını gerip zavallı ifadesine döndü hemen. Tiksindim pislikten. Yumruklarımı zor zapt ettim. ''Neden o polislere o kadını adamı öldürttünüz lan?'' diye bağırdığımda yalvarıyordu bakışı.
''Amca şerefim, namusum üzerine yemin ediyorum dediklerini anlamıyorum. Benim hiçbir ilgim yok. Siz karıştırdınız galiba beni biriyle'' dedi.
Bunları söylerken o kadar inandırıcıydı ki şerefsiz. Bir hata yapmanın korkusu doldu içime. Levent'e şüpheli bakışlarımı yakalamıştı, yalanına devam etti.
''Ben tekstil işindeyim.''
''Ne işin vardı o zaman Bağcılar'da?''
''Bağcılara hiç gitmedim.''
Levent ajandasının arasından farenin Bağcılar Bakırköy'deki görüntülerinin fotoğraf çıktılarını uzattı. Hiç kuşku yoktu. Öyle herkese benzetilecek sıradan bir tipi yoktu zaten. Fotoğrafı gösterip ''Bu sen değilsin o zaman'' dedim. Artık eskisi kadar inandırıcı değildi sesi.
''Değilim. Bana çok benziyor ama ben hiç oraya gitmedim.''
Nefret içimde kükredi. ''Torunlarımı vereceksiniz ulan'' derken katil olabileceğimi anladım. Savurduğum yumruk onu öldürebilirdi. Allah'tan son anda Levent tuttu. ''Onu konuşturmadan bayıltırsak yetişemeyiz'' diye fısıldadı kulağıma. Çetesinin torunlarım karşılığında birini rehin almamı ve kafasına sıkmamı istediğini anlattım. ''Konuşmazsan senin kafana sıkacağım'' dedim. Pis pis sırıttı sadece. 16. ayrımın sonu. Sayfa 146.